Muhteşem Psikozlar'dan herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi program üstüne dizi dizi periler. Ya nasıl Meleklerle Yaşamak kitabını yazan kadıncağız öldürüldü, tam onu konuşuyorduk Pınar Or'la birlikte.
Evet,
yazık yani. Değil mi?
Yani ve hani benim eğitimlerine katıldığım bir kişiydi Beki Hanım ve gerçekten hani psikologlara, psikiyatristlere çok yönlendirmeler yapan, alanı olmayan yere girmeyen bir kadındı aslında. Ben eğitimlerinde de şahit oldum buna. Fakat tabii yazdığı kitaplarla şizoid yapıdaki kişileri muhtemelen uyardı.
Tabii.
Sıkıntı orada
oldu. Bir de
oldu.
Çok ona uygun bir konu melekler falan. Zaten mesaj almaya elverişli olan hasta şizoid dediğin gibi yapıda insanlar zaten bu tip mevzularla çok seviyor ilgilensin. Ama eğer dengeler bozuksa, yok efendim yanlış yorumlamalar varsa, hastaysa yani, o zaman çok sakat oluyor.
Tabii biz bile mesela bazı durumlarda psikiyatristlerle mutlaka birlikte çalışırız. Çünkü beynin kimyası var. Beyin kimyasında bozulmalar olduğu noktada terapiye girmeden önce, psikologla bir terapi çalışması yapılmadan önce mutlaka psikiyatristin ilaç desteğini vermesi gerekiyor.
Evet.
Bir hastaya. O yüzden tehlikeli alanlar bunlar. Şey olarak tehlikeli alanlar. Dikkatli olmak lazım.
Evet.
Kişilerle ilgili
uzman
olarak.
Psikolog Pınar Or'la birlikte Şen Psikozlara başladık. Bugünkü konumuz öğrenilmiş çaresizlik ve umutsuzluk.
Evet.
Çok önemli. Hele şu dönemde en çok yaşadığımız, benim en fazla yaşadığım konu gelecekle ilgili olarak, memleketle ilgili olarak bir umutsuzluk içindeyim ve gördüğüm insanlarda da genelde bu var. Hani yer değiştirmek de bir çaresizce gibi bir şey geliyor. Umutsuzca bir şey geliyor. Onun ilk önce umutsuzluğun kökenlerine bir inelim.
Evet, umutsuzluk
neden kaynaklanan bir duygu?
Umutsuzluk aslında biz umutlarımızla var olan bir varlığız. Umutlarımız bizi hayatta tutuyor. Umutlarımız bize yaşam enerjisi veriyor. Umudu kaybettiğimiz noktada aslında o yaşam enerjisini kaybetmiş oluyoruz. Ve umut nerede aslında kaybolmaya başlıyor? Çocukluk yaşantılarıyla çok ilgili.
Hadi
kişinin
ya.
Umutlu olması ya da umutsuz olması.
Peki umutsuzluk bir duygu mu?
Umutsuzluk bir duygu.
Bir korku çeşidi mi? Nasıl bir duygu?
Nasıl bir duygu? Yani umut pozitif bir duygu. Umut güzel.
Beklentili bir şey. Yani motivasyon duygusu aslında umut galiba bir nevi.
Evet, yani motivasyonel, olumlu bir duygu ve sizi hayata yönelik çalışmak için, bir şeyler üretmek için, bir şeyler yapmak için güdüleyen bir duygu.
Evet.
Bu duygu olmadığı zaman tabii o motivasyonu, o güdülenmeyi kaybediyorsun hayatın içinde.
Hı hı.
Ve çocukluk yaşantılarına baktığımız zaman aslında çocuklar her şeyi anne babalarının her şeyi doğru yaptığına inanarak, ne kadar olumsuz ortamda olurlarsa olsunlar, anne babalarının iyi insanlar, ona çok iyi davrandığını düşünerek, onu umut ederek büyüyorlar. Ve ileriki yaşlarında bunu anladıkları noktada o umutsuzluğu, anne babaya olan güveni kaybettikleri noktada işte hayatın içindeki umutsuzluklara da yönelmiş oluyorlar. Şimdi baktığımız zaman aslında bir sürü araştırma var. Bakıyorsunuz mesela intihar bombacıları ya da belirli tarikatlara girmiş kişiler, olumsuz söylemlere çok açık olan kişilerin psikolojileri incelendiği zaman, buna Hitler de dahil, Stalin dahil, bunların hepsinin çocukluklarında aslında çok olumsuz yaşantılar olduğu görülüyor. Mesela Hitler'in çocukluk yaşantısına baktığınız zaman babasının annesi, yani babaanne, Yahudi bir ailenin yanında hizmetli olarak çalışıyor. Ve daha sonra hamile kalıyor. Muhtemelen tam bunlar kayıtlarda ortaya çıkmıyor. O aileden dolayı hamile kalıyor. O ailedeki bir olaydan dolayı hamile kalıyor. Ve Hitler'in babasının dünyaya geliş öyküsü böyle.
Yani aslında Hitler bir pijin çocuğu.
Yani böyle söylemler var, %100 her şey açığa çıkmamış olsa da. Ve o Yahudileri katletmek, çünkü babanın büyük öfkesini taşıyor üstünde. Ama babaya onu duyamaz ve bütün dünyaya, bütün Yahudilere o öfkeyi duymaya başlıyor ve herkese yayılıyor. İşte aslında özümüzde bunlar çok derin olarak var olan konular. Kendi çocukluğumuzda yaşadığımız yaşantılar olumsuz yaşantılarsa, bunları yetişkinlik yaşantımızda da yaşama olasılığımız çok yüksek.
Hı hı.
Şimdi bu umut konusunda ben de bir devreye gireyim. Mitolojide, bak, Yunan mitolojisinde çok önemli bir rolü var. Umutun ne olduğunu Yunan mitolojisi şöyle açıklıyor. Öncelikle ateşle başlayalım işe. Hı. Ateşi bulup tanrılardan çalıp insanlara hediye eden Prometheus. Ve Prometheus'un titanlardan, aslında şöyle başlıyor hikaye. Titanlarla tanrılar savaşıyorlar. Bir titan oğlu olan Prometheus tarafsız gibi gözüküyor. Ve Zeus'un çok gözüne giriyor tanrı olan. Zeus ona bu kadar güvendikten sonra Prometheus tanrıların arasına giriyor. Ve sadece o güne kadar tanrıların kullandığı ateşi çalıp insanlığın hizmetine veriyor. Ve insanlar ateş sahibi oluyor. Bu ateş sayesinde insanoğlu hayvanlardan korunabiliyor, yemeklerini pişirebiliyor. Yepyeni bir ufuk açılıyor önünde. Fakat tabi Zeus buna çok sinirleniyor. Ve Prometheus'un bir de kardeşi var, Epimetheus. Çok da güzel bir karısı var, Pandora diye. Diyor ki ben şu kadına diyor bir hediye vereyim diyor. Ve o hediyenin içine de insanlık için kötü olacak her şeyi koyuyor o kutunun içine. Tamam mı?
Hayvan herif.
Zeus Deus zaten. Zeus Deus bak, kafiyesi de var. Ondan sonra tabii bunu duyan Prometheus gidiyor Epimetheus'a, diyor ki sakın ha diyor şey yapma. Bu kutuyu açma diyor. Bu Zeus'tan geldiyse bunun içinde muhakkak bir puşluk vardır diyor. Şimdi yayın, biz televizyonda böyle konuşamıyorsunuz siz ama bizim burada serbest satış bunlar. Fakat kadın tabii durur mu, meraklı, ve gidiyor açıyor. Ve içinden insanlar için kötü olan her şey çıkıyor. Savaşlar, nifaklar, bilmem ne. Prometheus yetişiyor. Bir yerde kutuyu kapatıyor tekrar. Acaba diyor içinde ne kaldı diyor.
Bunu Prometheus mu
tabii,
kapatıyor?
Tabii.
Hadi bak, ben bilmiyordum.
Acaba içinde ne kaldı diyor. Umuttan başka bir şey kalmadı diyor. Hmm. Yani umut bak bu kadar önemli. Yunan mitolojisine geçmiş Pandora'nın kutusunda. Umutsuz insan bir ayağını çukura sokmuş insan bence.
Ya, aslında hayır, umutsuz, umut her şey bitse de insanın içinde kalan yaşama dair tek şey olursa yaşıyor. Yani umudun kalmadığı yerde ölüyorsun herhalde.
Aynen. Psikolojik olarak zaten ölüyorsun.
Annem galiba öyle öldü ya. Umudu artık hiç kalmadığı zaman ve bıraktı kendini. Umut biraz dayanma gücü galiba.
Dayanma gücü veriyor. İnsana güç veriyor, enerji veriyor umut.
Evet. La Vita e Bella diye bir film vardı ya.
Hayat güzeldir.
Evet, o filmde de hep umutla ilgili, her şeyi güzel tarafından bakmak aslında umutsuz bir ortamda. Bak mesela şey abi, hayatta tutan bir şey. Uçak düştü geçenlerde, bir futbol takımının hepsi öldü, bir kişi kurtuldu değil mi Tony?
Evet, ama o bir kişi de ne yapmıştı?
Ne yapmış?
Umuduyla.
Evet.
Ona söylenenleri yaptı. Yani kapandı.
Hani bize söyledikleri yaşamda kalma şey var ya, talimatları var. İşte şu kafanızı şöyle eğin, işte şu oksijen var. Ne deniyorsa adam birebir yapmış. Çünkü o bir umut. Ama öbür velveleye verenler, panik yaşayanlar öleceklerine o kadar inanıyorlarmış ki hepsi öldü.
Bir kişi kurtuluyor.
Bir kişi kurtuldu. O da verilen talimatları yerine getiren adam. Çünkü sonuna kadar yaşamak için elinden gelen gayreti gösterdi. Bunlar hep böyle bizim bulduğumuz şimdi umutla ilgili örnekler. Bir de tasavvufta güzel bir söz vardır. Allah gayrete aşıktır diye. Gayret dediği şey umut.
Umut.
Evet.
Yani evet. Yani bunu şeyle ayırt etmek lazım. Şey önemli. Polyannacılık var bir de. Çok her şeye karşı olumlu olmak, her şeye karşı çok pozitif olmak. Bu da değil. Gerçekçi olup gayret dedin mesela. Gerçekten gayret etmek. Ama hiç gayret etmeden umutlu olmak, iyi olacağına inanmak bir şeylerin. Bu demek değil aslında. Umut. Gerçekten kişinin gayret etmesi, kişinin çalışması, hem kendi psikolojisi üzerinde hem hayatı üzerinde çalışmasını aslında getiriyor umut. Polyannacılık kısmına baktığımız zaman her şey çok güzel, her şey çok güzel olacak. Mesela o filmde, ben de dün gece o filmi düşündüm. Burada ne konuşacağımı düşünürken bir yandan o oğlunu şeyin altında saklıyordu. En son sahnesi vardır o filmin. O örtünün altından çıkıyor. Oyun bitti mi baba, artık çıkabilir miyim saklandığım yerden diyor. Çok saklambaçla özdeşleştirmişti babası. Şimdi bir yerde çocuğunu birçok şeyden koruyor. Ama bir yerde de ne kadar bir sahte bir şey yaratıyor aslında. Çocuğun gerçeklik algısı da bozuluyor. Mesela Tanıdığım mesela bazı kişilerde, bazı danışanlarımdan düşünüyorum, baba ölüyor küçüklükte ama babanın öldüğü söylenmiyor o kişiye. O babadan, baban sana bunları söylüyor, bak babanın işleri çok yoğun, ya da boşanıldığı söylenmiyor. Baban gelecek, baban sana hediyeler yolluyor, bak bunu sana baban yolladı.
Aileye ne kadar yanlış değil mi?
Şimdi bunlar tabii yanlış şeyler. Burada bir çocuğu mutlu etmek için gerçeklikten uzaklaştırmak o kişinin gerçeklik algısını bozuyor. O yüzden yani gerçeklik üzerinde burada durmak çok önemli. Her şeye umut etmek, çok pozitif bir bakış açısına sahip olmak değil benim burada söylediğim şey.
Hani bu Türk filmlerinde olur, baban dönecek oğlum, baba ölmüştür de hep dönecek derler.
Evet, evet. Mesela bu gerçeklik algısını çok bozan bir şey. Çok bozan bir şey.
Bunu ama bizi de çok yapıyorlar. Yani özellikle çocuk yetiştirirken çok yapılıyor bu.
Dur bir şey mesela.
Mesela uyumayan çocuğa şey yapıyorlar. Tahtaya vuruyorlar. Bak şimdi öcü gelecek. Uyusun diye. Korkunç hatalar.
O bunlar. Korkutma işte, korkutmayla aşırı ha. Olumlu şeyleri gösterme aslında aynı perdede. Ya bizim kültürümüze bakınca yani gerçeklik algıları çok bozuk düşününce çocukluktan itibaren. Ha. Yani çok bozuk şekilde yetişiyoruz. Her
yok,
türlü şeye karşı.
Yok banyoya girme, su cini gelir falan.
Ya, su cini gelir. Yok tok karnına şey yapılmaz, duş yapılmaz. Yani bir sürü böyle şeyler, şehir efsaneleri, hurafeler. Yani
banyoda fazla kalınmaz, hani mastürbasyon yapmasını engellemek için.
He, banyoda fazla kalınmaz. Yani şimdi böyle şeyler çok mantıksız da gelse bizim zihnimize işliyor aslında. Çocukluk yaşantıları bizim zihnimize işliyor. Ve onlara anlam veremesek de onları doğru gibi yaşamaya başlıyoruz.
Ya bunlara ufak tertip tacizler olarak da nitelendirebiliriz bence. Yani tabii. Sözlü taciz bunlar da.
Tabii. Aslında yani sözlü tacizler, doğru. O yüzden yani şimdi demin örneğini de verdik. Her şeyin aslında kökenleri çocuklukta atılıyor. Ama bakıyorsunuz çok zorlu aile şartlarından gelmiş ama anne güçlü bir anne, baba güçlü bir baba. Tamam, hani maddi şartlar olumsuz, hayat şartları olumsuz ama ayakta duran ve kendini bilen insanların çocuklarına baktığınız zaman bu çocuklar da hayatta çok güzel yerlere geliyorlar. Ama
yani umutsuz ebeveyn çocuğu da bir yerde hem umutsuz yapıyor, dolayısıyla da kötümser yapıyor hayat hakkında.
Aynen.
Peki bunun üstesinden nasıl gelmeli insan? Nasıl bulup ayıklamalı kendinde ebeveynden gelen? Şimdi ebeveynler dersem hemen Ayça atılıp ebeveynler değil, ebeveyn diyecek. Onun için o hatayı yapmıyorum.
Ebeveyn çünkü zaten yani, anne baba daha demek, çoğul bir kelime. Ebeveynler diyemezsin.
Burada ona dikkat eder o anlamdan. O yüzden bunu nasıl ayıklayabiliriz? Buna biraz değinsene bize. Yani o mirası, anneden gelen psikolojik negatif mirası ya da babadan gelen, kendimizde bulup ayıklamamız nasıl olacak? Bunun için ne yapmak lazım?
Evet, yani bu çok önemli bir konu. Mesela benim çalıştığım kişilerde bakıyorum, çocuklarını getiriyorlar. Bu çocukta bir şey var. Bu çocukta dikkat dağınıklığı var. Bu çocuk çok yaramaz.
Cin kaçmış.
Cin kaçmış. Bu çocuk hiç yerinde durmuyor. Hiç mutlu olmuyor. Ne alırsak alalım bu çocuk hiç mutlu olmuyor. Şimdi bu sözlerle çocuklar getiriliyor. Aslında bakıldığı zaman anne babaların kendi geçmişlerinde aşamadıkları, takılı kaldıkları çocukluk dönemleri var. Kendi anne babalarıyla ilgili olarak. Bu farkındalık olduğu zaman, yani anne baba olarak, ben anne olarak kendi geçmişimle ilgili, kendi annem babamla ilgili belli yanlışları farkına vardığım zaman bunları çocuğuma aktarmamayı öğreniyorum aslında. Farkına varıp onları tekrardan bu zihnimle, bu yaşımla, bu yetişkin benliğimle ki anlamlandırdığım zaman bunu kendi çocuğuma aktarmamayı öğreniyorum. Ama bunu yapmadığım zaman, daha kör yaşadığım zaman, ne diyeyim, geçmişime, çocukluğuma kör yaşadığım zaman aynı umutsuzluk diyeyim buna, aynı korkular diyeyim, kaygı diyeyim, bunların hepsini çocuğuma aktarma eğilimim var. Geçen gün mesela bir danışanım söylüyor, annem çok ağlıyor, kız 18-19 yaşlarında. İşte ben seni çok yanlış yetiştirdim, ben sana hiçbir şey yaptırmadım, çok büyük hatalar etmişim. Kız şimdi en ufacık bir şeyden müthiş sinir krizleri geçiriyor. Bir şey kayboluyor, değer verdiği bir şey kayboluyor. Pınar abla diyor, yani normalin üstü bir sinir krizi geçiriyorum. Anlayamıyorum niye böyle yaptığımı. Sonuçta kaybolan bir şey yani. Bir mal, ufak bir mal. Ve müthiş sinir krizi geçiriyorum diyor. Çünkü anne hiçbir zaman ona küçüklüğünden itibaren hiçbir şey hayır denmemiş. Her şey çok alınmış, verilmiş, onun için yapılmış. O yüzden bu çocuk baş etmeyi bilmiyor.
Bizim jenerasyonun çocukları komple öyle. Memo da böyle işte. Hiçbir şey yapmıyor herif ama... Bak şimdi onu bazen evde yalnız bırakıyoruz ve yemek yapmıyorum mesela, kendin hallet diyorum, işim oluyor o gün çok. Kendine tost yapmayı öğrendi şimdi. Artık hayatta kalmayı öğrenmeye baktı ki iş ciddi. Bir baktım hayatta hiçbir şeye dikkat etmeyen çocuk kaşar, tost kaşarını sarmış. Naylona sarmış böyle ya, kurumasın diye. Bak bak, görüyor musun? Çünkü maruz kaldı hayatta. Anladın mı?
Belki de ilk kez maruz kaldı. Yani işte yaşına göre belli şeylere maruz bırakmak önemli bir şey. Şimdi ebeveynler de bizim geçmişimize göre çok aşırı ebeveynlik var. Ler dedim, yanlış kullandım.
Bir kereyle mahsus.
Çok aşırı bir ilgi. Aman çocuğum üzülmesin. Aman çocuğum bir şeyden eksik kalmasın. Aman arkadaşlarından eksik kalmasın. Ağlamasın filan derken bu sefer de o zorluklarla mücadele etme becerisini ellerinden alıyoruz aslında. Şimdi zorlukla mücadele edebilen bir çocuk hayatla da mücadele edebiliyor. En basitinden emekliyor çocuk, koltuğun kenarına geldi ve kollarıyla tutunacak ve koltuğa çıkmaya çalışıyor. Bizim kültürde bir bakın, bir 2-3 dakika belki bakılır, belki 2-3 dakika bile olmaz. Hemen o çocuk kaldırılır kucağından, oturtulur o koltuğun üstüne. Ya da o koltuğun üstündeki şey, ulaşmayı istediği şey ona, o çocuğa verilir. Ama bakıyorsunuz bazı kültürlerde, Batı kültüründe filan bırakıyor çocuk, uğraşıyor, saatlerce uğraşıyor. O koltuğa çıkacak da o koltuğun üstündeki şeyini alacak. Eğer olur da müdahale ederseniz müthiş kızıyor oradaki anne baba. Dur şey yapalım. Kendi yapması gerekiyor. Senin asla müdahale etmemen gerekir. Bu hani o kelebek hikayesi vardır. Kelebek kozasından çıkmak için uğraşıyor. Sonra birisi geliyor böyle yardım ediyor. Kozanın kenarını yırtıyor. Sonra diğer kişi, ne yaptın sen diyor. Diyor baksana uğraşıp duruyordu. Yardım ettim diyor. Biraz kozanın şeyin kenarını yırttım, çıktı. Sen ona yardım ettiğini zannediyorsun ama diyor oradan çıkarken kelebeğin kanatları gelişiyordu. Şu an sen ona yardım ettiğini zannettin ama yaşayamayacak artık. Ölecek.
Ay çok üzücü ya. Bu da çok üzücüymüş ya.
Yani... O yüzden işte...
Niye, sen kontrat mı yaptın, hiç üzülmeyeceğim.
Evet. O yüzden işte umut verirken de, umut vermek demek her şeyi onun adına yapmak demek, onu mutlu etmek için çok çaba göstermek demek değil.
Bana umut vermek demek, bana benim için her şeyi yapmak demek değildir.
Kendine ilk önce, kendin yani kişinin önce kendi psikolojisi, kendi terapisi. Evet. Biz hep onu diyoruz yetişkinlere. Tamam çocuklarla çalışıyorum, ben de çocuklarla çalışıyorum ama mutlaka anneyi babayı da işin içine dahil ediyorum. Çünkü onların psikolojileri tamamıyla çocuklara geçiyor. Yaşadıkları duygular, yaşadıkları, takılı kaldıkları dönemler, bunların hepsi çocuklara aslında bir şekilde geçiyor.
Doğru söylüyorsun. Tori, sen ne düşünüyorsun? Senin umudunun kırıldığı zamanlar oldu mu hiç?
Yok ya, ben bu konuda kendimi çok şanslı buluyorum. Benim umudumu kırmak çok çok zordur. Çok hırslıyımdır ve sona kadar mücadele ederim yani. Hep yapılacak bir şeyin olduğuna inananlardanım. Sen ne düşünüyorsun?
Ben çok çabuk umutsuzluğa kapılıyorum ya. Aa, olmayacak bu iş, olmayacak bu iş diye. Çünkü sorumluluk gerektiriyor umut. Ben pek sorumluluk seven biri olmadığım için o sorumluluğu almamak için ama vazgeçeyim daha iyi diyorum.
Ama sen çocukluğunda annenin hayat, yaşam konusundaki çok umutsuzluğuna şahit oldun. Onu birebir yaşadın ya.
Ya neyse ne, artık çocukluğumuz bizi bağlamıyor ama biz bunları biliyoruz. Çocukluk
nasıl bağlamıyor?
Herkes
bağladığını bağlıyor. Konuştuk işte bir saat.
Bağlıyor ama artık biliyoruz çocukluktan kaynaklandığını her şeyi. Yani dönüp de suçlayarak anam bunu yaptıydı, babam bunu yaptı diye artık, evet, hepimizin bir hayat hikayesi var. Bundan sonraya bakmak gerekiyor. Bunun için ama bir korse giymek lazım. Ruh korsesi giymemiz gerekiyor galiba. Yani tam bırakıp, umutsuz bırakıp da aman ya, ben bir bak benden bir kim olmaz diyeceğin anda ruh korsesiyle hayır çalışacaksın. Bu da işte şeyle oluyor galiba. Gayret, bir de aslında erdem mi denir ona? İlkeli olmak ya. Hmm. İlkeli bir hayat gerekiyor. Hmm. Yani çocuğa ilke vermek gerekiyor galiba. Ha Pınar, nasıl yapacağız abi? Umudu nasıl kaybettiğimiz zamanlarda kendimizi korsenin içine koyup da kan akışını sağlayacağız?
Yani değerlerden bahsediyorsun yani. Kendimize ait değerlerden bahsediyorsun. İlke derken değerli.
İlke işte, evet evet. Hmm. İlkeli davranmak. İlkeli yani, davranmak. Yani mesela umudunu kaybetmek aslında bütün inanışlarda da öyle, dinde de öyle, çok büyük günah deniyor. Ya bu, çünkü bu senin yaşaman için bir aslında şey, bir benzin bu.
Benzin. Benzin. Evet, o benzin bittiği noktada evet gerçekten o umudu kaybediyorsun. Ya ilkeli yaşamak şimdi.
İlkeler dediğin gibi değerler yani. Çocuğa belli değerler verilirse çocuk yaşamdaki ölçümlerini bu değerler şeyinde yaparlar. Ama ebeveyn bir değeri başka bir söylediği olay o şekilde ona işine geldiğinde, o şekilde benimseyip başka bir şekilde geldiği zaman, o ilkeyi değiştirdiği zaman çocuk da otomatikman değerlerini yitiriyor. Ve bu değerleri yitirince de hayatta her şey muğlaktır, hiçbir şey belli olmaz, biz ufazdır, yapacak bir işimiz yoktur. Aslında değerler kişinin kalkanları, zırhları, onu yaşama karşı daha kuvvetli kılan şeyler değil mi?
Aynen, kesinlikle. O yüzden ebeveynin ilk önce o değerlere sahip olması çok kritik. Çocuklukta evet tabii ki, şimdi eğer geriye sürekli geriye bakacak olsaydık gözlerimiz arkamızda, ensemizde olurdu. Gözümüzü önümüze koymuş Allah. O yüzden önümüze bakacağız, doğru. Ama geçmiş, evet, geçmiş şöyle bir şey. Çocukluğa bakmak önemli. Çocukluk değişmeyecek, geçmiş değişmeyecek ama geçmişe bakış açısı değişiyor. Ve orada yaşanan, geçmişte yaşanan duygu durumları tekrardan hatırlandığı zaman terapi demek o duygu durumlarının iyileştirilmesi. O dönem onlar yaşandı ama sen çocuktun ve bazı evet hatalı davranışlar oldu sana. Gelecekte, yani bugününde sen onlara karşı bakış açını değiştirebilirsin. Geçmişe karşı bakış açını değiştirdiğin noktada aslında geleceğin değişiyor. Bir yatırım aslında bu, yapılan bir yatırım olmuş oluyor. O yüzden geçmişe bakmanın önemi var. Sürekli geçmişte yaşamak değil bu. Evet, önümüze bakacağız, geleceğe bakacağız, yatırım yapacağız kendimize. Ama bunu yaparken de ne yapacağız? Şimdi de yaşayacağız. Bunların hiçbiri, yani geçmişe sürekli bakmak depresyona iten bir şeydir. Sürekli gelecekte yaşamak kaygı bozukluklarına iten bir şeydir. Olay şimdi de yaşamaktır.
Evet, yani şimdiki, şimdiyi yaşamak ve geleceğe, yani araba kullanmak gibi aslında yaşamak. Geçmişe bakıyorsun ama dikiz aynasından arada sırada uzun müddet ileriye bakıyorsun, geleceğe bakıyorsun, yola bakıyorsun.
Aynen. Arada ama dikiz aynalarını da kontrol ediyorsun.
Ama
yani
direksiyonda o anda senin elinde, elinin altında aslında.
Evet, o şimdin işte, aslında şimdiki zamanı.
Evet. O şimdiki, evet, araba kullanmakta
yaptığın
da
iş, arabayı kullanmak.
Üç zaman da var. Önündeki yol gelecek, arkandaki yol geçmiş, direksiyon şimdiki zaman.
Evet.
Peki bu değerleri oluştururken ebeveyn, bu masallar falan, hikayeler, hep iyinin kazandığı masallar da aslında bir yerde bu değerlere hizmet veriyor değil mi?
Tabii, şimdi mesela düşününce biz neyle büyüdük? İşte Pamuk Prenses hikayeleri, Kül Kedileri filan. Birçok kızın kafasında vardır beyaz atlı prens modeli mesela. Beyaz atlı prens, şimdi ne oluyor? İlişkiler yaşıyor bir kadın. Ay işte bu kötü, bu kötü, bu kötü. Her ilişkide kötü. İşte öğrenilmiş çaresizlik aslında böyle yaşanıyor. Aman diyor, hiçbiriyle bir şey olmaz. Aslında ilişki iyi bir şey değildir. Bu mesela bir öğrenilmiş çaresizlik örneği. Çünkü masallarda öyle şeyler öğreniyoruz ki, işte bir beyaz atlı prens gelecek, bizi kurtaracak, her şeyimize yardım edecek. Ondan sonra hayat mutlu mesut yaşanacak. Kül kedisi hikayesi budur mesela.
Bu da değerin abartılması bence. Burada da ya bir değerin abartılması.
Kurban ve kurtarıcı kimliği var, evet, mesela. Şimdi kurban da kurtarıcı da, ikisi de olumsuz kimlikler düşününce. Kurban her zaman kendine bir kurtarıcı arar, kendini iyi hissetmek için. Kurtarıcı da kendi ne bakmamak için hep hayatına bir kurban arar ki kendini iyi hissetsin diye. Yani böyle bir dans vardır aralarında.
Şunu mu demek istiyorsun? Yani bu Pamuk Prenses hikayesi biraz da kadını edilgen olmaya iten nedenlerden bir tanesi.
Tabii.
Peki bunları değiştirmek lazım o zaman. Bazı masalları artık değişen çağda elemek lazım. Değil mi Ayça? Sen de sen beyaz atlı prense inandın mı hiç hayatının bir döneminde?
Tabii ki.
Hadi ya.
Sonuçta biz hep bir ilişkiyle bir yalnızlıktan kurtulmaya çalıştık. Kendimizden kaçmayı iyi bir zemine bağlamak için, hep bir adamla takılmak için öyle şeyler yapılır abi.
Senin mesela dün akıl verdiğin arkadaşın da, o da hep Beyaz Prens'i aradı.
Tabii abi, hep bir ilişki olacak ve ben aslında bütün sıkıntılarımdan kurtulacağım.
Ve her ilişkinin sonunda da tabii. Her ilişkinin sonunda şöyle bitiyor herhalde. Hay Allah. Bu da o değilmiş. Da Beyaz Prens'i at.
Değilmiş.
Ya da Beyaz At Bond'a değilmiş. Yani. Aslında Prens'i arayacağınızı atı arasaydınız.
Evet, değil mi?
Güzelmiş.
Yani. İşte evet, mutluluğu bir ilişkide arayanlar çok var.
Çok var. Ben çok de var. Öyleydim de bir içten içe bir inanç aslında bu. Ne kadar öyle değilmiş gibi düşünsem de sonra şimdi baktığım zaman Allah kediye var. Allah ay, bakıyorsun ki olmuyor. Herif de değilmiş. Yaş da geçiyor. O zaman ya kedide buluyorsun ya bir ilgi alanında buluyorsun. Aslında ilgi alanı galiba önemli olan. Yani bir dönem insan seks sevdiği için galiba ilgi alanı karşı cins ya da hem cins fark etmez. Öyle ondan oluyor. Sonra bakıyorsun ki o da değilmiş. Oradan mesela umudunu yitiriyorsun.
Ya on, yani insan ilişkiyle yaşar, ilişkiyle büyür. İlişkidir yani asıl olan hayatın merkezinde ilişkiler vardır. İlişkilerini sağlıklı kurabiliyorsan sağlıklı kişisindir aslında.
Evet.
Şimdi sürekli ilgi alanı, sürekli hobiler, bu da değil hayat. Denge unsuru aslında. İlişkilerin kaliteli olması. Bu hem hayatındaki yakın ilişki kurduğun, işte ne diyeyim, eşinle, partnerinle kurduğun ilişki, hem arkadaşlarınla kurduğun ilişki, işinle kurduğun.
Ha, bohem mi, bohem mi? Anlamadım. Bohem yaşantınızda mı dedin?
Yok,
bohem mi?
Bohem demedim.
Bohem. Bohem.
Yani hepsi, sonuçta hepsinin olması.
Sonucum bohem yaşantımız bohem. Yok. Biz büyük burjuvayız, unutma.
Bohem yaşantıda çok sevgili var çünkü.
Bohem yaşantıda çok sevgili var.
Biz yani. Burjuva insanlar olduğumuz için Pınar'cığım hiç öpmeyeyim.
Bohem yaşantınız yok.
Ama küçük yok. Burjuva. Yok be abi, bizim hayatımız bohem.
Yani sonuçta işte olay kendini tanımaktan geçiyor. Yine sonuç geliyor, oraya dokunuyor. Bohem yaşantıyı da sevebilirsin. Senin tarzına bu uygunsa ve sen bununla kendini bütün hisse, iyi hissediyorsan o da olabilir. Demin düzelttin cümleni, hani karşı cins dedin ama hem cins de olabilir dedin. Yani bu kişinin kendini tanımasıyla ilgili aslında hayat. Kendini ne kadar tanırsan hayatı o kadar tanıyorsun. Kendini ne kadar yabancıysan hayata da o kadar yabancısın.
Peki kendini tanımak ne demek? Bir kısaca bahsedebilir misin?
Kendini tanımak, kendi güçlü yönlerinin, kendi geliştirmen gereken yönlerinin farkında olmak, kendi senaryonun, çocuklukta almış olduğun kararların bugünün yaşantısına ne kadar senin hayatını etkilediğinin farkında olmak. Mesela bir tane danışanım vardı benim, hoş bir bey, hali vakti yerinde, yakışıklı, karısıyla ayrılmış çünkü karısı onu aldattığı için ayrılıyor, kız arkadaşları oluyor, kız arkadaşların hepsi bunu aldatıyor, diyor ki ya ne bu ya, diyor, bütün kadınlar güvenilmezdir. Aslında senaryo kararı kadınlar güvenilmezdir diye bir senaryo kararı var.
Bu sıkıcı mı bu adam?
Sıkıcı değil, gayet hoş bir adam, gayet şey
ya ama. Hoş olabilir yani, ama muhabbet yoktu.
Muhabbet de var.
Bir de çok çabuk indirir, teslim bayrağını çabuk çeker.
Bilemez.
Bu da kadınların hoşuna gitmez yani.
Ya o sana yazıyordur, ben sana söyleyeyim terapide. Onun için öyle bütün kadınlar güvenilmez.
Peki hiç oldu mu yazan?
Sen de gideceksin, yok yavrum öyle olur mu? Ya bak ben sana hayatım.
Ben sana, bak bana güvenebilirsin.
O sakın öyle bir şey yapma sonra. Vizite parası da vermez ondan sonra.
Müşteriyi kaybedersin.
Tabii ya.
Yazan oluyor mu hiç erkek yazan? Ama çok oluyordur.
Yani seansın içinde.
Tabii tabii.
Yani bunu, bu işte...
Fantastik bir şey çünkü terapistiyle aşk yaşamak ya da seks yaşamak.
Yani bu etik bir şey değil. Zaten öyle bir şey olduğu noktada senin hastan olamaz o kişi artık. Öyle bir şeye geçemezsin.
Hayır ama bir dakika. Sen de hoşlanıyorsan olamaz. Ama hoşlanmıyorsan devam etmeyecek misin?
Sen evet. Sen hoşlanmıyorsan ama bunu seansın içine getirip bu konunun konuşulması gerekir.
Aa!
Evet.
Bu geldi mi başına hiç?
Geldi, oldu.
Ve bunu peki söyledin net olarak karşı tarafa. Yani kusura bakma, böyle bir şey hissediyorum. Ben bu konuda böyle bir şey açıklama yaptın mı yani?
Ben yapmadım. O karşıdan onu hissediyorsunuz mesela, bakışıyla, iltifatıyla. Onun önüne sunmak gerekiyor.
Ama
aslında
nasıl bertaraf ediyorsun?
Neden
ediyorsun
böyle onu düşünüyorsun diyeyim acaba? Çünkü bu kadar insan varken neden gelip de yardım aldığı insanı şey yapmaya, manita yapmaya çalışıyor.
Evet, buna mesela psikoloji transferans deniyor. Bunun bir adı var. Onda var olan bir kişiyi, anneyi olabilir, karısını olabilir, transfer ediyor o duyguyu sana. Sen orada sen olduğun için değil aslında. Sen onu dinleyensin, sen onu anlayansın, sen ona güvenensin, sen ona anlayış gösterensin.
Evet, ona ilgi gösterensin. Çünkü.
İlgi gösterensin. Buna aç, bu duyguyu hissetmek istiyor ve o duyguyu transfer ediyor. Hmm. Aslında annesi olabilir ya da hayal etti, idolündeki annesi olabilir. Hmm. Olmayan ama o annesi yerine geçebilir. Yani bu aslında
ama bence en sakıncalısı da bu branş. Doktorlar arasında hastasıyla ilişkiye girecekse en sakıncalısı da bu branş.
Hayır abi, bence şey daha acayip. Kadın doğumcusu. Jinekolog daha iyi. Daha fantastik.
Jinekolog. Yani.
Bir branş var ki doktorlarda, ben hiç onların hastalarıyla yattığını görmedim. Helal olsun, tebrik ediyorum kendilerini.
Jinekolog?
Hayır, veterinerler.
Veterinerler.
Bilemezsin, büyük konuşma. Bilemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Ama sağlam irade lazım abi sizin işte de. Mesela senin o manita. Hem yakışıklı diyorsun, hem çok şahane konuşması, süper
manita
diyorsun.
Manita deme ya. Niye manita diyorsun?
Danışan değilim.
Yani danışan. Danışan manita.
Bir dakika, manitan oldu mu senin o adam?
Yok, hayır.
Hayır, ben manita olarak genel olarak ya, yakışıklı genelde çocuklara biz manita deriz kızlar. Hani danışan manita o çocuğu, adam mesela, seninki de irade lazım abi öyle bir adama, hani sen de kapılıp gidebilirsin.
Yani ona da counter transference deniyor.
Aman hepsinin de ismi varmış.
Bunlar yaşanan şeyler. Freud bunların hepsini yazmış. Teori olarak kitaplarda var. Transferans, counter transference diye, karşıt transference.
Ya oluyor mu? İki tarafta da aşık olma oluyor yani.
İşte aşk nedir ki? Yani sen var ol aslında bir duygunu.
Transfer etmek abi.
Aynen öyle aslında. Yani bir sürü adam var şimdi gidip de danışanla, sana hasta olarak gelmiş kişiyle bunu yaşaman tabii çok da etik bir şey değil,
değil
aslında.
Değil, bir de normal de değil çünkü eşit değilsin. O danışan, sen de akıl verensin. Aşk olması için bence
akıl veren değil.
Eşitlik olması lazım.
Kendisine yani doğru soruları sordurdun.
Evet, soruları.
Ona
akıl
soru, evet. Soru, doğru soru soran.
Doğru soru sorma.
Ya iletişim aslında zaten öyle bir şey galiba. Değil mi?
Dinlemek ağırlık. Dinlemek. Doğru soruyu sormak. O bağlantılarını fark edebilmek. Senaryo kararlarını fark edebilmek.
Bir şey soracağım Pınar. İnsan sana sorsa bile sen cevabı verdiğinde öfke duymuyor mu sana danışanın ya? Öyle bir şey, kural yok mudur? Sen ona direkt hazır lob diye bir cevabı verdiğinde karşı taraf öfkeleniyor. Ya ben bunu bilecektim zaten. Sen niye söylüyorsun ki bana diye. Bu yüzden arkadaşlık ilişkilerinde de söylev çekmemeye.
Tabii bu önemli bir
değil
şey.
Değil mi? Pazar şey vaazı gibi ona akıl öğretmemeye. Ama ne kadar doğru bile olsa öfke duyuluyor karşı tarafa.
En çok
tarafa
sevilen şey bu. Herkes bayılıyor ders vermeye.
Hı. İşte onun için öfkeli bir toplum olmamızın sebeplerinden, ince sebeplerinden bir tanesi de bu belki. Yani birisi gelip sana istemeden, yardım istemeden, hatta yardım etmeye çalışıyoruz. Bırak yardım istemeden yardım etmeyi. Yardım istense bile vereceğin yardıma çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir öfke sebebi oluyor. Bunda dinde de böyle bir laf var, biliyor musunuz? İyilik yaptığın kişinin şerrinden sakın diye bir dini bir laf var. Çok önemli bir şey bu.
Ya herkes açık olduğu kadar. Şimdi ben bir sürü eğitime katılıyorum. Kendi gittiğim terapistim var. Terapi alıyorum. Bana soruyorlar bazen, sen nasıl böyle olabiliyorsun? Şimdi herkesin ben gidip de açıklamıyorum onu. Ben şöyle şöyle nedenlerle böyle olabiliyorum. Ben bir sürü kitap okuyorum. Haftada bitirdiğim kitap sayısı 2'dir, 3'tür bazen. Dün gece 2 tane kitap bitirdim.
Nasıl
uykum
ya?
Kaçtı.
İki tane kitap.
İşte yani çok okurum. Geceleri uykum kaçar bazen. Geceleri öyle değerlendirdiğim olur filan. Şimdi herkesin bir geçmişi var, bir hayat tecrübesi var. Bana uyan ders sana uymayabilir, sana uyan ders bana uymayabilir. Evet. O yüzden kişiye akıl vermek değil bizim işimizde. Onun geçmiş yaşantılarına göre ve şimdiki yaşantısıyla harmanlayarak bu kişiyi hayattan doyum alan, hayattan tat alan kişi haline getirmek. Ben çok okuyarak tat alıyorumdur. Öbürü bisiklete binerek tat alıyordur. Öbürü gece hayatı çok yaşayarak tat alıyordur. O yüzden herkes birbirinden farklı. Bireysel farklılıklarımız var. Birbirimizden çok farklıyız kişisel olarak. O yüzden akıl vermek, ders vermek değildir. Evet, bazı kitaplar var. Bir sürü kişisel gelişim kitabı var mesela. Acayip. Sürekli bir kişisel gelişim kitabı çıkıyor. O zaman herkes onları okuyup süper olması lazım. Oradan bir öğreniyoruz. Evet, yani pozitif düşüncen.
Tavsiye istemeyene tavsiye vermek, tuz istemeyene tuzluk vermeye benziyor. Aynen. Ve bunu yapanlar çok var bizim toplumda.
İsteyene de veriyorsun, böyle onu da almıyor ki, insan o zaman sinir oluyor mesela. Hem soruyorsun bana, hem dediğimi yapmıyorsun. Niye soruyorsun o zaman diyorsun.
Aa, evet evet.
O yüzden yani herkesin aklı kendine, birine bir şey öğretmek, öğrenmeye açık insan. Biz eğitime gidiyoruz, öğrenmeye açığız orada. Sen bana öğret, ben onu alayım diyorum mesela. Ama öğrenmeye açık olmayan insan alamaz yani. Sen de istersen deniz ol, derya ol, binlerce bilgiye sahip ol, almak istemeyen alamıyor.
Peki mesela bir dinleyicimiz var, diyor ki üniversiteye hazırlanan oğlum bütün ülkede olan negatif olayların etkisiyle geleceğe karşı çok karamsar bakmaya başladı. Bu yargıyı nasıl kırabiliriz?
Bir daha alabilir miyim?
Yani üniversiteye evet, hazırlanıyor hazır. Oğlu ve ülkenin durumundan dolayı geleceğe çok karamsar bakıyor.
Evet.
Bu yargıyı nasıl kırabilirim? Haklı, onu nasıl motive edebilirim?
Evet, yani
haklı çocuk, haklı.
Yani onun buradaki bu umutsuzluğunu konuşmak, yani onu burada olumluya çekmek için ikna etmek değil. Evet. Çünkü en başta programın başında Ayça da söyledi. Bir sürü kişi buradan kaçıp gitme planları yapıyor. Başka ülkede yaşayalım, göç edelim filan. Şimdi aidiyet diye de bir şey var. Evet. İlk önce ailemize ait olarak dünyaya geliyoruz. Daha sonra işte bir ülkenin vatandaşıyız. O ülkeye ait oluyoruz. Aidiyet önemli bir duygudur. Bizim kök salmamız için. Şimdi üniversite sınavındaki çocuklar, şimdi 18 yaş civarı, tam böyle kafaların böyle havada uçtuğu, düşüncelerin uçuştuğu bir yaştır aslında. Onu da yaparım.
Kavak yerleri.
Kavak yerleri. Onu da yaparım, bunu da yaparım. Burada biraz bir sükunet lazım. Çok doğal. 18 yaşındaki bir gencin, 18-19 yaşındaki bir gencin umutsuzluğa kapılması. Bu noktada onunla konuşmak ve onu anladığını göstermek aslında. Ama yine de kendi hayat, o babanın ya da o annenin kendi hayat örüntüsünde gerçekten umutla bir şeyleri yapıyor olması, çabalıyor olması, öğreniyor olması. Öğrenmek mesela çok önemli bir besin maddesidir. Ama bakıyorsunuz şimdi eğitim sistemi, benim oğlum ikinci sınıfta. Hep bakıyorum, çalışma testleri geliyor, seçenekli sınavı, seçenekli böyle. İkinci sınıfta daha. Ha babam, ödev, bir sürü ödev, bir de üstüne ekstra seçenekli sınavlar, testler. İkinci sınıf, 8 yaşında bu çocuk. Yani o kadar böyle yanlış bir sistemle gidiyor ki her şey. İşte okuyoruz, işte Finlandiya'nın günde 4 saatmiş okul eğitim sistemi. Bir saati de öğle yemeği, 3 saat ders görüyorlar.
Ne güzel.
Yani en başarılı ülkelerden biri. O yüzden yani o sistemle bir, o çocukluktan başlıyor bizim bu ülkede bozukluk da, umudumuzu kaybetmeyeceğiz tabii. O çok önemli.
Ya da Finlandiya taşınacağız.
Yani işte buraya doğmuşuz artık. Kader mi diyelim, yaşam amacımız mı diyelim, yaşam görevimizi bize buraya mı artık gelmişiz de burada yaşıyoruz, burada bir şeyler yapmak zorundayız. O yüzden hani burada yaşıyorsak, bu ülkenin vatandaşıysak, bu ülke için bir şeyler yapmak hepimizin aslında borcu.
Evet.
Hepimizin yapması gereken bir şey.
Bir şarkı dinleyelim o zaman. Tamam. Sonra konumuz bugün şen psikozlarda uzman psikoloğumuz. Senin esas uzmanlık alanın ne psikolojide peki Pınar?
Benim yüksek lisansım klinik psikoloji alanında. Klinik psikolog diye geçiyorum.
Evet.
Ama eğitimlerimi integratif psikoterapi üzerine yaptım ve çocuklarla...
Ne demek integratif?
İntegratif ilişki odaklı psikoterapi demek. Transaksiyonel analiz var. Onun böyle ondan çıkan bir dal aslında. Sürekli eğitimini aldığımız psikoterapi alanı integratif.
Yani ilişkiler.
İlişkisel.
Kadın erkek ilişkileri
yok,
ya da
ilişki, kendinle ilişkin, geçmişinle ilişkin, terapistle kurduğun ilişki.
Ya sağlığın ilişki ta kendisi üzerinde. Aslında psikolojik sağlığın ta kendisi. Değil mi? İlişkiler.
Evet, orada yani hasta, danışanla psikolog arasında kurulan ilişkiden aslında yürüyorsun.
Aha.
O seans, o odanın içindeki ilişkiden kurulan.
Aslında ilişkiler çünkü kendimizin yansımaları, o yüzden. Aynen. Psikolojik sağlık diyorum ben ona. Eğer sen doğru yansımayı bulursan zaten kendi odağına girmiş, kendini tanımış oluyorsun. Karşı tarafta eğer kendini görmeyi başarabilirsen, mesela dün bir arkadaşımla konuşuyoruz, kız arkadaşım, işte sürekli ilişkilerinden şikayet ediyor, artık bir yerde buna dur demem gerekiyordu. Hı. Ve ben de dedim ki bak arkadaş dedim, ya bu benim başarabildiğim bir şey olduğu için değil, ama benim onda gördüğüm ve artık hep aynı şeyleri yaşadığımız için aynı duvarları toslamaktan ona bir şekilde diyecektim ki ben aslında, ve bunu çok yapmışlığım vardır. Aman yat gitsin, boşver, bir kere geliyorsun hayata. O onu duymak istiyor. Çünkü en klişe şey bu. Kız arkadaşlar aman yat kalk boşver hayatını yaşa, sinemaya git falan. Bu o kadar sıkıldığım bir şey ki istediğini biliyorum kız arkadaşların bu tip şeylerde. Ben de en son temizliğimi de bitirmiştim. Dedim ki bak, sen karşı tarafta kendine bakıyorsun. Onda gördüğün şey, bütün şikayetleri aslında sen kaynaklı.
Aynen.
Onu gördüğün zaman, o aynayı yakaladığın zaman işte gerçek sağlık o galiba, değil mi?
Yani aynı olarak tabii işte bu büyük bir farkındalık aslında. Karşı tarafı suçlamayıp ben burada ne yapabilirim? Ben o sıkıntıyla ilgili üstüne çalışabilirim ya da yürüyüp gidebilirim. Orada bir tercih geliyor.
Sürekli aynı şey başıma geliyorsa demek ki benim kendimde çalışmam tabii gerekiyor. Bizim de demek ki toplum olarak bu kadar umutsuzluk yaşıyoruz. Öğrenilmiş çaresizliklerle de bu umutsuzluğu gün be gün katmanlıyoruz. Ve hep aynı senaryolar. Bak Cumhuriyet tarihimize bak. Hep aynı senaryoların birazcık daha kişileri, özneleri değişmiş hallerini yaşıyoruz aslında. Ve bu da demek ki insan kendimizde arayacağız birey birey. Değil evet, mi? Galiba yani bir kendimizde birazcık bakmamız gereken şeyler var. O zaman bir şarkı dinleyelim, sonra bu umutsuzluk ve öğrenilmiş çaresizlik mevzuna dönelim. Şen psikoyozlar. Şen psikoboyozlar. Psikoboyoz. Bir boyozcu mu açsak acaba? Şen psikozlarda uzman psikolog Pınar Orla mevzumuz devam ediyor. Efendim Radyo Karavan'dayız. Radyo Karavan'da devam ediyoruz yollarımıza sevgili dinleyiciler. Pınar Or'la birlikteyiz, uzman psikolog. Radyo Karavan'da bugün Şen Psikozlar'da konumuz umut ve öğrenilmiş çaresizlik.
Evet, yani burada hep yani vurgulamak istediğim, tamam ülkemiz çok kötü günlerden geçiyor. Çok her gün kötü, olumsuz bir habere uyanıyoruz. Gerçekten umutlar kırılıyor. Çok kötü hissediyoruz, umudumuzu yitiriyoruz ama...
Çetin bizim... Altan'ın çok güzel bir sözü var, enseyi karartmayın diye.
Enseyi
Allah
karartmayın.
Rahmet eylesin, evet. Hmm. O enseyi karartmamak çok önemli galiba, değil mi?
Enseyi karartmamak. Ya çok önemli ya. Yani biz bu ülkenin vatandaşıysak, buradan yiyorsak, içiyorsak, burada yaşıyorsak, burada evimiz, barkımız, ailemiz, akrabalarımız, herkes buradaysa biz bu ülke için bir şeyler yapacağız yani.
Abi ülke için değil ya. Kendin için yapsan zaten yeterli oluyor ya. Kendin için
bırakmayacaksın,
yap.
Bırakmayacaksın.
Yani ülke gibi düşünmeden kendin için bir şey yaptığın zaman zaten sen nerede yaşıyorsan oraya faydan dokunuyor.
E biz mesela siz
bu kadar yalın yani aslında.
Bu radyo programını yapıyorsunuz. Bir sürü insana dokunuyorsunuz bu radyo programıyla. Dokunduğunuz evet. Bir sürü kişi var. Ben bana gelen danışanlar olsun, yaptığım eğitimler, sunumlar olsun, birilerine dokunmaya çalışıyorum. Bir şeylerken ben de var olan bir bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Birilerine ulaşmasına çalışıyorum. Açık olanlar bu bilgileri alacaklar. Bu da benim besinim. Evet. Ben de bununla benim umudum buralardan geliyor aslında. Bunu kaybettin mi? O zaman yaşamın ne anlamı var? O zaman gelsin depresyon. Depresyon da yani ona girdin mi işte bir en az bir 6 ay 1 sene götürüyor.
Evet ya.
Götürüyor.
En kısa depresyon 6 ay mı?
Tabii depresyon.
Öbürleri sıkıntı mı?
Onu distimik deniyor. Distimik. Bazısı mesela hep mutsuzdur
distimik
böyle.
Distimik yok.
Hani böyle hep böyle bir hayata bir mutsuzdur. Böyle bir şeydir. Hep her şey kötüdür. Hep öyledir ama. Onlar distimik.
Ha.
Onlar o distimik deniyor.
Daha mı kötüdür depresyondan o?
Karın
ağrısı gibi. Yani, pain in the ass.
Aynen böyle.
Hayır, bence distimik şeyden kaynaklanıyor. Karakterinin yanlış çatılanmasından geçmeyecek bir şey yani. Çok daha köklü bir
tabii
değişim
istiyor. Tabii daha kişilik, ya psikolojide en zor hastalık tipi kişilik bozukluklarıdır. Kişilik bozukluğu dedin mi zordur yani.
Çok onunla uğraşmak çalışmak. Lazım. Çok. Ben çok kişilik bozukluğuna sahip olarak sürekli bunlarla savaşan bir insan olduğum için... Bilmem ne bozukluğu, kişilik bozukluğu. Bilmem ne kişilik bozukluğu. Ama onlar zamanla geçiyor ya üzerine çalıştıkça.
İşte çalışmak lazım.
Evet. Çalışmak lazım derken ne yapmak
lazım? Ne demek
istiyorum
bunu da? Mesela bizim hep hocalarımız der. Ben de hep bu tabiri çok düşünürüm. Birinde depresyon var, umutsuzluk var. Atıyorum senaryo kararında değersizlik duygusu var. Der ki hocamız bana değersizlik duygusunu çalışın. Ben bunu yıllarca anlamadım. Değersizlik duygusunu çalışmak ne demek? Onun üstüne...
Nedir değersizlik duygusu? Mesela bu da umutsuzlukla çok alakalı
tabii.
Çünkü.
Değersizlik duygusu kendine değer vermemekten geçiyor. Kendine değer vermeyince
geçen
herkes
değersiz.
Geçen
haftalarda bunu işlemiştik değil mi? Hı. Kendine değer vermek.
Evet. Hayat anlamsız. Ben anlamsızım. Herkes her şey anlamsız. İş anlamsız. Her şey insan iş çalışanlara bakın performans düşüyor. Üretim hataları, iş kazaları artıyor. Depresyon artıyor. İşte bununla ilgili çalışmak demek senin çocuklukta attığın tohumları bulmak demek. Çalışmak o. O attığın tohumları bulmak, yeri geldiği zaman yeniden yaşantılatmak. Geçen hafta değil, cumartesi günü bir sinemada filme gittim. Çok güzel. Tereddüt diye bir film. Festival filmi. Hı hı. Bir psikiyatrist kadının hayatı var. Evli. Ondan sonra varlıklı bir yaşantısı var. İstanbul'un üst düzey ailelerinden bir kadın.
Türk filmi.
Türk filmi. Bir tane de bir kız var, genç bir kız, evlendirilmiş ve kız kızın kocasıyla kayınvalidesi ölü bulunuyor ve kadın kız konuşamıyor. Psikiyatristin kıza yaptığı terapileri izliyoruz birazcık filmde. Aa. Enteresan bir
kimdi
film.
Kimdi başrolünde?
Yani tanıdık yok, bir tek Okan Yalabık var tanıdık oyuncu.
Onu da tanıyorsam araba olayım.
Vallahi Okan Yalabık o değil, böyle bir sarışın bir görsen hatırlarsan.
Yalabık da güzel soyadı.
Yok var, diğerleri tanıdık değil. Ama güzel filmdi yani, şeyi çok sorgulatıyor. Yani bir şey kadın, genç bir kız evlendirilmiş zorla. Yaşı büyütülüyor, evlendiriliyor. Gelin gidiyor. Çok hiç onunla kesinlikle cinsel olarak birlikte olmak istemiyor. Çok canı yanıyor. Psikiyatrist kadın işte onun kocası. Gece bir uyanıyor kadın. Kocası sürekli pornolar pornolar izliyor. Kulağında kulaklıklar, pornolar izliyor. Onların güzel bir seks hayatı var ama adam sürekli porno izliyor. En sonunda kadın, psikiyatrist kadın hastaneden başka bir doktorla çok duygusal bir paylaşım yakalıyor. Ve kocasından ayrılmak istiyor aslında.
Yalabıktan mı?
Hayır, öbürsü. Yalabık olan duygusal.
Yalamaktan vazgeçmiş. İyice adileştim ama özür dilerim. Ailenden özür dileriz burada. Seni dinliyorlar galiba.
Evet, olabilir. Evet. Ondan sonra şeyi görüyoruz burada. Hani ne kadar şey düzeyi yüksek olursa olsun. Hani eğitim düzeyi yüksek. Ama o sevgisiz birliktelik her yerde aynı zarar veriyor aslında.
Ama kadın. Sanki ama bu doğru hastaneden bulduğuyla daha mı iyi olacak?
Bak, bu meşhur çok doğru bir laftır. Aşksız evlilikleri evliliksiz aşklar izler.
Evliliksiz aşklar.
Gürültüden bir daha söyleyeyim. Evet. Aşksız evlilikleri evliliksiz aşklar izler.
Evet. İşte bu da şeyleri açıklıyor aslında. Neden insanlar başka ilişkilere ihtiyaç duyuyor.
Evet.
Yani işte sevgi de işte öğreniliyor ya, böyle de olmuyor. Öğreniyorsun.
Evet. Tabii tabii.
Öğreniyorsun yani.
Onun için buradan sesleniyorum. Aşksız evlilik yapmak isteyen çıkarcılara, menfaatçilere dikkat etsinler. O boyunuz onlara hepimizden çok daha yakın.
Ne demek istedin?
Ya aşksız evlenirsen evliliksiz bir aşk senin başına gelir ve bunu demek istedim. Anlamıyor musun?
Anladım, çok net söyledim. Var mı?
Tehlikeyi hissettin ama anlamadın bakıyorum, değil mi? Acaba bana mı dokunduruyor diye düşünme ihtiyacı
aklıma
hissettin.
Aklıma dahi gelmedi vallahi.
Bunu ne yapayım?
Bıçaklarım çünkü ben, kendisini biliyor musunuz sayın psikolog?
Kendisini korkutmadan düşündüremiyorum başka türlü. Korkmayınca korkuyla düşünmüyor.
Çok korkuyorum ya. Altıma sıçıyorum korkuyla. Yani öyle korkutuyor beni adam. İşte. Evet, umutsuzluk ne olacak? Mesela Tonel'in esprileriyle ilgili büyük bir umutsuzluk içerisindeyim.
Vallahi yani işte umutsuzluk, ne yapalım, umutsuzluk umut edeceğiz. Bir şeyler yapacağız, bir şeyler. Ya yani eylem umut getirir. Eyleme geçmek şarttır.
İşte abi bana çözümle gelin. Eylem umut getirir, he mi?
Evet, yani düşünce değil sırf. Düşünce değil.
Bu önemli çünkü.
Düşünce değil. Yani bunun altını çizmek lazım. Evet. Pozitif düşünmek değil. Eyleme geçmek. Ben çok zengin olacağıma inanıyorum. Ben böyle bir ev sahibi olacağıma inanıyorum. Ben eminim gelecekte çok güzel bir evlilik yapacağım. Atıyorum böyle. İnanıyorum ben bunlara. Ben bunun için bir şey yapmıyorsam, oturuyorsam öyle yerimde. O olmaz.
Evet.
Bir şey istiyorsam ben onunla ilgili harekete
evet
geçeceğim.
Evet abi, mesela
evet, bu harekete geçmek.
Bak şöyle, arkadaş işte hani aşık olmak istiyorum ama bilmem ne filan, ilişki istiyor herkes ama hiç ortada kendiyle ilgili herhangi bir çalışma yok. Halbuki nasıl bir ilişki istiyorsan, hani aşk yaşamak istediğin adam gibi bir insan olman gerekiyor, değil mi?
Aynen. Aynen, sen o olacaksın önce. Sen ilk önce o kendinle o aşkı yaşayacaksın.
Evet.
Kendini seveceksin. O böyle kendine böyle bu böyle narsizm
onda
değil.
Onda istediğin özellikler önce sende olacak ki ondan sonra sen karşı taraftan.
Ama beni kurtarsın diye. Benim param yok. Şöyle zengin bir adam bulayım da benim hayatımı kurtarsın. Hani yok böyle bir şey. Ya da ben işte güçsüzüm. Güçlü bir adam olsun hayatımda ki ben kendimi güçlü hissedeyim. İşte toplum içinde daha iyi hissedeyim kendimi. Böyle yanımda kocam olsun. Yok böyle bir şey. Sen kendin ilk önce güçlü olacaksın. İyi olacaksın. Toplum içinde o varlığını hissedeceksin. Ondan sonra o seviyedeki adamlar gelecek. Senin bulacağın adamlar, burada enerjiye inanıyoruz hepimiz. Senin enerji seviyendeki insanlar senin hayatına girer.
Evet abi. Benzer benzeri çeker.
Aynen. Bu böyledir yani. O yüzden o hani ne olmak istiyorsan, nasıl bir insan istiyorsan sen oğlun mantığı aslında. Çünkü o frekanslar o şekilde birbirinin içine geçiyor.
Evet.
Frekans yasası diye bir şey var hayatta.
Aha. Diyorlar ki Tereddüt filmini sansürlü mü izlediniz, sansürsüz mü diyorlar. Bir de hangi sinemada oynuyor Pınar Hanım?
Onu bari arayıp bulsunlar.
Pınar harbiden bunlar her şeyi devletten bekliyor
sen
abi ya.
Sen de her şeyi pas geçme buraya önce bir
yani,
sus.
Yani sansürsüz izledim evet, sahneler.
Açık şey, saçık mı?
Evet, sahneler açık.
Porno var mıydı porno?
Tereddüt filmi söyleyeyim, Karaca sinemasında oynuyor. İzmir'de.
Gidelim kız Tony. Oğlum pornoluymuş. Gider misin abi bakalım ne?
Konulu porno.
Konulu herhalde değil mi?
Konulu çok güzel film.
Festival konulu. Baksa konu
çok güzel
vardı.
Film. Türk-Polonya yapımı, ortak yapım film ama öyle Polonya filmi gibi değil. Çok güzel bir film. Çok güzel çekilmiş bir film.
Türk-Tatar ortak yapımına gideceğiz.
Bir şey, Polonya filmleri ağır oluyor değil mi genelde?
Evet ya, ben de çok bilmem ama bu gayet güzel akan bir film. Hatta hiç arasız bir filmdi. Ben de ne zaman ara olacak diye bekliyorum.
Karaca sineması gidelim abi. Tony.
Tam arasız
film. İki seans oynayan, böyle sürekli oynayan film değil. Ha. Bakıp internetten bakıp gitmek lazım.
Peki ne kadar sürüyor film? Çünkü arasızmış var.
Arasız film. 1,5 saat filan.
İyi tamam ya, ne olacak?
Arasız.
Parasız saat olsa daha iyiydi ama.
Arasız.
Yazık
parasız
ya, zaten değil. Kimse gitmiyordur garibim onlara.
Doluydu seans full. Hadi
ya.
Vallahi cumartesi günü 5.30 seansına gittim. O porno
olunca tabii. Allah'ım kerenciler abi.
Ama 1.5 saatlik film enteresan. Çünkü yönetmenler filmleri insanların idrar kesesinin kapasitesine göre yapıyorlar.
İdrak kesesine göre değil yani.
Evet. Bir de hani mesela popcorn satılacak, kola satılacak, şaşırdım ben mesela.
Yapılıyor
yani.
Mu şey, patlamış mısır var mıydı?
Var var.
Oo, hastasıyım ben. O zaman gidelim o filme biz.
Ya ama araya çıkarttım.
Sonunda ne oluyor?
Söylemeyeyim şimdi, bozulmasın şey ya. Bozulmasın, bir baktım şöyle ama sonunda şöyle bir kalıyorsun ve düşünüyorsun.
Hadi be.
Bir düşünüyorsun yani. Bir hadi insanı ya. Düşündürüyor.
Zaten en iyi filmler insanı çıkarken düşündüren filmler.
Bak gece yattım yine düşündüm filan. Yani...
Düşündürürken çıktıran mı, çıktırırken düşündüren mi?
Vallahi bir şey yani.
Evet. İyi filmle kötü filmin farkı ne biliyor musun Ayça? Ne? İyi filmin girişinde kuyruk oluyor, kötü filmin ise çıkışını.
Nasıl yürüyorlarsa kapıyı. Çıkın çıkın çıkın çıkın çıkın.
Doğru.
Öyle bir iki filmden çıkmışlığı vardır. Özellikle bir tanesi şeydi. Nurseli İdiz bir tane böyle ta 92 yılında mıydı 91'de mi bir felaket bir film var, o kadar sıkıcıydı ki çıkın çıkın çıkın çıkın diye kapıda birikmişti.
Ya hatırlamıyorum.
Bir de şey o, bir var ya o olan ya Bebe Ruhi bir tip var ya, Oscar aldı Titanic'te oynadı.
Leonardo DiCaprio.
Onun oynadığı bir Inflection mı bir
şey? Şey. Inception.
Inception ha.
Inception.
Ondan
rüyalar
nasıl
derine
çıktığımı bilemiyorum bile. Vallahi çok sıkıcıydı.
O derine gidiyorlar, rüyanın içinde rüyaya gidiyorlar
işte da. Bir şeyler evet.
Inception. Vallahi filme şu ara sinemalarda bir şey koptuk hani ben kendi açımdan.
Bir şey söyleyeceğim. Rüyada mesela en büyük umutsuzluk ayakların gider ama geri gider. Bir türlü ileri gidemezsin. Bir türlü yapamazsın. Aslında o eylemsizliğin şeyi.
Tabii bilinçaltındaki yansıması tabii.
Evet, bu en benim his, şimdi umutsuzlukla ilgili düşündüm de beni en rahatsız
eden. Böyle rüyayı sık mı görüyorsun?
Ben bir ara çok sık görüyorum.
Memo da çok sık görüyormuş bunu. Yol gitmiyor diyor. Ben yürüyorum yol gitmiyor diyor.
İşte yani eylemsizlik hareket, yani bir şey yapmak istiyorsun, baskı. Bir enerji var, işte harekete geçemiyorsun.
Bir baskı var ama bu işin içinde sanki mi?
Olabilir baskı ama kendi kendine koyduğun baskı da olabilir o. Bir durdurulma hali, bir atalet var orada, bak hani bağlılık.
Evet. İnançsızlık var, inançsızlık, umutsuzluk var.
Bence bağlılık evet. Var Pınar'ın yani, dediği gibi.
Yani onu çok derler, merdivenlerden düşmek, tutunmak, hareket edememek, sıkışmak kalmak.
Bağlılık yanlış terim oluyor, bağlı kalma durumu.
Evet diyecek. Yani.
Şu bağlılık kolları. Pozitif.
Öyle yani. Bağlılık değil.
Bağımlılık mı diyorsun?
Yani ellerin kolların bağlıymış gibi, hareket
bağlı
edemiyorsun
olma
gibi.
Durumu.
Ayakların sanki tutulmuş böyle bağlanmış, gidemiyorsun. Ben hani çocukluğumda gittiğim yerleri, yani çocukluğumun geçtiği yerleri rüyamda çok görürdüm ve arkadaşlarım, yakın arkadaşlarımın evine bir türlü gidemezdim. Yolda yürüyorum, yürüyorum, koşuyorum, koşuyorum, bir yere gidemiyorum. Hep olduğum yerde anneme anlatırdım. Dedi ki büyüyünce sen bir git dedi Trabzon'a. Lojmanda büyüdüm. O lojmana bir git, bir daha kalmaz dedi. Hakikaten gittim. Bir daha da görmedim rüyamda.
İşte bak bu işte çocukluğu tekrar yaşamanın şeyi bu.
Evet.
Terapilerde ne yapılıyor? Sen gözünü kapatıyorsun. Şimdi o Trabzon'daki evine git. O evdesin. Ne görüyorsun? Tamam. O obje sana ne hissettiriyor? Atıyorum koltuğumu gördüm diyorsun. Koltuğum var. İşte yerde yeşil bir halı var. Duvarda bir resim var. Bak şimdi dur o resmin önünde. Bak o resme. İyice bak. Ne görüyorsun o resimde? Mesela terapi demek hani geçmişi tekrar yaşamak demek, bunlar demek. Sen o duyguları böyle yüzeye çıkarttığın noktada aslında nötralize oluyor.
Peki senin için mi geçmişi bir daha yaşamak demek, yoksa psikolojide genel kanı bu mudur? Yani terapi demek geçmişi yeniden yaşamak demek midir?
Terapiden terapiye değişir. Kognitif terapi vardır mesela. Bilişsel terapi senin düşüncelerin üstünde ve düşüncelerini değiştirme üzerinde çalışır. Kognitif terapi. Davranışçı terapi vardır. Davranışlarını değiştirme üzerinde çalışır. Sadece davranışsal gider. Benim çalıştığım yöntem integratif terapi. İlişki üzerinde, benle kurduğun ilişki üzerinde çalışmak mesela. Şimdi senle mesela kurduğumuz ilişkide atıyorum bazen göz temasını başka yöne aktarıyorsun. Bir an buradan başka bir tarafa gidiyor aslında zihnin. Gözün bu tarafa gidiyor, atıyorum sağa gidiyor. Bir şey hatırlıyorsun, bir şey hatırlıyorsun, bir şey geliyor, sonra tekrardan buraya geri geliyorsun. Bunları mesela fark etmek. Şimdi bak gözünü bu tarafa çevirdin. Neredesin? Bir tekrar oraya bak ve nerede olduğunu bir hatırlamaya çalış, atıyorum. Bunları fark ettirmek.
Tabii o göz hareketleri çok önemli, biliyor musun? NLP'de var onlar. Mesela aşağı bakarsan genelde geçmişinde bir şey arıyorsun. Sakal. Yukarı bakarsan da bir şeyi hayal kurmaya çalışıyorsun.
Tabii NLP'nin o göz şeyleri var. EMDR diye bir teknik vardır mesela psikolojide. Bu travmaları EMDR tekniğiyle şey yapar. Göz hareketleriyle travmayı silmeye çalışır EMDR. EFT'de var.
Doğru doğru. Ama çocuk yazmış ki başkan diyor film sosyal konulara değindiği için oynamıyor. Hiçbir yerde ondan sordum bulamadım nette. Onun için sordum diyor Pınar Hanım'a.
Yani nereden yazıyor?
Karaca sinemasındaymış sevgili Spartaküs. Twitter'dan yazmıştı arkadaş. Evet, umutsuzluk, öğrenilmiş çaresizlik. Bu öğrenilmiş çaresizlik hani aha yangın çıkıyor vallahi Allah'tan evdeyiz. Söyleyecektim
onu, söyletmedin.
Mesela biz evde olmasak şimdi yangın çıkmıştı.
Çünkü sen üste koydun o tahtaları.
Kezban dedi enişteniz tahtaları bana. Abi şey şömineden tahta, yanan tahta düştü de parkeye. Evet. Mesela o yanıyor ama yanmaya devam ediyor. Canlı yayında yangın nasıl çıktı? Radyo karavanda yangın mı var?
Of.
Evet gördün mü? Bayağı parke
yanıyor. Bayağı patladı.
Bayağı patladı. Patladı ve fırladı. Şu anda yanan... Tamam ama ne kadar yığmayacağız işte Allah Allah. Bu da bir şey, haklı olduğu bir şey buldu mu? Öğrenilmiş çaresizlik mi yaşıyor adam nedir?
Öğrenilmiş cehalet.
Öğrenilmemiş cehalet. Aha vallahi az kalsın ölüyormuşuz ya. İyi ki... Evde olmasak görüyor musun neler?
Evde olmadı yani şömine yanık bırakıyor musunuz?
Ya kapağını kapatıyoruz kapağını ama diyelim ki unuttuk. Allah korusun.
Evet çok tehlikeli.
Ve kocaman odun düştü yana yana.
Yani.
Hem de tahtanın üstünde.
Tahtanın önünde düştü. De mermer duruyor yani.
Aslında evet Allah'tan işte. Ki mermer duruyor.
Yani işte.
Bir şey söyleyeyim
i̇şte
mi
hareket
sana?
Hareket bu bak. Mesela o tahta düşmemeliydi dediğiniz noktada. Umut ediyorum. Ben o tahtanın düşmemesini umut ediyorum. Bu umut değil. Ha. Bu salaklık aslında.
Bir şey soracağım Tony. Sen yat kat da bana dua et. Oraya ben var ya bizim ta şöminenin altına kadar şey vardı. Odunun düştüğü yerler halı vardı dev gibi. Ha. Onu kaldırmıştım 2 gün önce. İşte. Yoksa şu anda hep beraber yanıyorduk.
Halıya fırlayacaktı. Anında da.
Resmen ucuz atlattık. Radyo Karavan'da canlı yayında büyük badireler atlatılıyor. Ama çekerdik. Hı. Belki para kazanırdık kanallara. Canlı yangın çıkışlı oradan bir para alıp yine ev kurardık.
Öyle şeyler var değil mi?
Evet programın saati bitti aslında.
Bitti.
Bu konu aslında bitecek gibi değil. Ben çok konuştum onun için pek işleyemedik mi acaba?
Yok gayet güzel işledik.
Öyle mi diyorsun? Acaba? Tamam abi. O zaman bir dahaki gelişinde anam sizin programda da 3 ayrı kişi olduğu için çok dönüyor.
Farklı herkesin kişiliğine göre herhalde evet, konu geliyor. Evet. Konular kişiliklere göre.
Evet evet aslında o program evet. Neyse o zaman arşive girer daha detaylı olarak tekrar dinlenecek bir program diye düşünüyorum. Umutsuzluk ve öğrenilmiş çaresizlik konusuyla ilgili bize bilgiler verdiği için ve tatlı sohbeti için Pınar Ora uzman
evet,
psikolog
çok
Pınar
ediyoruz.
Ora çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim sağ olun.
O zaman saat 14'te yan masa programı ve saat 17'de de yine bir psikolog gelecek. Gülgün Şarafat bilirsiniz İzmir küçük evet. Yerde birbirinizi tanırsınız.
Evet, evet.
Gülgün Şarafat'la Silva metodunu konuşacağız. Silva bugün çok psikolojiye ayırdık kendimize.
Süper.
Hayatın özü çünkü aslında psikoloji.
Aynen.
Tek de zevk veren şey o galiba.
Yani doyuran
bir şey. Önce de veriyor zevk de.
Aynen evet.
Haydi eyvallah o zaman cümleten.
Görüşmek üzere iyi günler. Got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles. She got herself a full-time boy, the cutest automatic toy. Wherever she goes, he goes too, riding in a brand new car.